Ayrım iki duvar. Bu kitap otuğuyla çekilsin diye yazıldı. Ahmet Şık. Sayfa 16. Türkiye çok uzun zamandır demokratik araçları kullanarak iktidarı ele geçiren, ihtiyacına göre değiştirdiği ortaklarıyla iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışan, siyasi parti kılığındaki bir suç örgütünün tahakkümü altında. AKP'nin eski iktidar ortağı Gülen cemaatiyle geliştiği güç savaşından itibaren ortalığa saçılanlardan tutun da sonrasında yeni ortaklarıyla devam ettiği yolda karşımıza çıkanlara kadar her bir örnek siyasal iktidarın çok sayıda suç organizasyonunun koalisyonundan oluşan bir suç imparatorluğuna dönüştüğünün kanıtı. Mafya ve çetelerin saray rejiminde pozisyon elde edip iktidarın egemenleri arasına yerleşmesiyle kontr gerilla ya da derin devlet ile resmi devlet arasındaki mesafe de ortadan kalktı. Sözün kısası ayan beyan işlenen ve faillerinin herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığı her bir suç bize devletin mafyalaştığını, mafyanın da devletleştiğini anlatıyor. Mafya devleti egemenliğinin hüküm sürdüğü bir ülkede rejimin teslim edildiği tek bir adam ülkeyi kendi malıymış gibi yönetir. Hem partisinin hem de devletin başı sıfatıyla siyasetin ve ekonominin iplerini elinde tutup önemli karar merkezlerini kontrol ve denetim altına alır. Sahip olduğu yetki ve güçle kararnameler çıkarır. Yasama organı olan parlamentodaki çoğunluğu üzerinden rejime istediği şekli verecek kanunları kolaylıkla geçirtir. Bürokrasideki atamaların tek belirleyicisi olarak yürütmeyi menfaatlerine uygun şekilde yapılandırır. Denetimi altına aldığı yargıyı, muhaliflerini, düşman bellediklerini susturup, iktidarını sürekli kılmak için kullanacağı bir araca dönüştürüp, suçlarını da örtbas eden bir işleve büründürür. Medya tekeli oluşturarak rıza üretir. Etrafında liyakatin değil, sadakatin belirleyici olduğu bir ekip toplar. Sadakatinden şüphelenilenler, sorun ya da engel çıkaracağı düşünülenler dışlanıp tasfiye edilir. Böylelikle devlet yağmalanıp, ülkenin ulusal kaynakları talan edilirken, kendisi hanedanlığı, siyasi teşkilatı ve çevresinde birikenler zenginleşir. Hepimizin yakinen bildiği, her gün bir yeni örneğine tanık olduğu bu yol ve yöntemler nedeniyledir ki, Türkiye kanuni görünüm kazandırılan, ancak hukuki olmayan yasa ve mevzuatların sağladığı geniş imkanlarla şiddet, tehdit ve şantaj yöntemleri kullanılarak her türden suçun işlenebildiği nepotizm ve kleptokrasinin eşlik ettiği bir mafyalaşmış devlettir artık. Dipnot: nepotizm, akraba kayırma veya adam kayırma, öznel ve adil olmayan şekilde yapılan ayrımcılık. Kleptokrasi, bir ülkede iktidarı ele geçiren bir ailenin ya da siyasal grubun o ülkenin kaynaklarını sistemli olarak soyması, bir başka ifadeyle halkın kendi hırsızını kendi oylarıyla seçtiği bir hırsızlar rejimi anlamına gelir. Hırsızlar rejiminin egemen olduğu bir ülkede yerli sanayi ve tarımsal üretim zayıflar ve iç pazar büyük sermaye gruplarına açılır. Siyasal alanda da insan haklarını çiğneyen baskıcı bir yönetim kendini gösterir. Etnik milliyetçiliği, ırkçılığı ya da dini kullanarak geniş kitleleri yönlendirmeleri bu tür yönetimlerin en karakteristik özellikleri arasındadır. Emekçi sınıflar sömürüye daha açık hale gelirken rüşvet bürokrasi de geçerli kuraldır. Sadece Peker'in ifşalarında ortaya saçılanlar bile bu tespiti yapmak için yeterli. Yargı ve güvenlik başta olmak üzere bürokrasinin her kademesine sirayet etmiş rüşvet ağları, iş takipçiliği, adrese teslim kamu ihaleleriyle yolsuzluk ve yağma, çökülen milyonlarca dolarlık oteller, marinalar, kendi bakanlığını dolandıran bakanlar, hızla zenginleşen eş dost akraba tayfası, Suriye'den Libya'ya kadar cihatçı örgütler ve paramiliter organizasyonlarla birlikte işlenen savaş suçları, kaçakçılık, hedef aldıkları muhaliflerinin üzerine mafyanın salınması, uyuşturucu ticareti, kendinden olanların tecavüzden cinayete kadar uzanan suçlarını örtbas ve yargı eliyle aklama, politikacıların rüşvet karşılığında uyuşturucu baronlarını cezadan kurtarması, Mafyanın maaşa bağladığı milletvekilleri, muvazzafı ve emeklisiyle eski ve yeni bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti liderlerine, iş dünyasının kalbur üstü üyelerine eşlik eden mafya liderleri. Mafyanın hamiliğini üstlenmekle kalmayıp kendileri mafyalaşmış parti yöneticileri, siyasetçi kılığında sahnede olan mafyanın sözcülüğünü üstlenip tahsilatçılığına girişen patronu ve çalışanlarıyla medya mensupları. İfşaat ve itiraflarıyla Sedat Peker yıllardır bu ülkeye hükmeden ve kendinden olmayan yurttaşlarına zulmeden sistemin mevcut haline, karanlık ve tiksinti verici yüzüne bir ayna tutuyor. Peker'in kendisiyle birlikte hakkında iddialarda bulunduğu kişilerin ve isimleri anılmayanların da yansıdığı o ayna adeta bir tarih anlatısı. İkinci Abdülhamid'in jurnal teşkilatıyla başlayıp iddiatçıların sürdürdüğü ve peşi sıra gelen her iktidarın ihtiyaç duyduğunda sahaya sürdüğü kontür gerilla düzenini gösteren bir ayna. O aynadan Peker'in ifşalarıyla iktidarın alaşağı olacağını uman toplumsal muhalefetin çaresizliğinin, geçmişi hafızalardaki yerini koruyan Peker'e bir haydut romantizmiyle kahraman muamelesi yapan bir akıl tutulmasının yansıdığını da burada söylemeden geçmeyelim. Sinizme teslim olmuş toplumsal muhalefetin iktidarı yerinden edecek, iktidar içi yeni bir kriz olarak umutlandığı ve giderek eğlenceli bir seyirlik haline gelen bu ifşa sürecinin benzerlerini geçmişte de gördük halbuki. Geçmişteki iktidar bileşenlerinden biri olan Gülen cemaatinin yargı ve polisteki örgütlü gücüyle başlattığı 17-25 Aralık 2013'teki yolsuzluk soruşturmaları bunlardan biriydi. Sosyal medyadan ortalığa saçılan ses kayıtlarına bir hayli umut bağlamıştı memleket. Fuat Avni kullanıcı adıyla Twitter'da yazılanların dolaşıma girme hızı, haberleştirilmesi ve konuşulması da öyle. ABD'deki Halkbank davasının itirafçısı Reza Zarrab'ın anlatacaklarının yarattığı beklenti ya da mahkemenin vereceği kararla AKP iktidarının sonunun geleceğini ummak da aynı çaresizliğin diğer örnekleriydi. Haliyle Sedat Peker isimli tuğlanın derin devlet denen duvardaki eğreti duruşundan medet ummak koca bir yanılgı. Şehvetle karışık bir eğlencelik seyir halinde videoları milyonlarca kez izlenen, ifşa ve itiraflarına bakarak kendisine iktidarı yerinden edecek bir kahraman muamelesi yapılan Peker'in kim ve ne olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Sedat Peker devletin antidemokratik kuruluş düzeni ve uygulamalarının kendisi gibilere bir zırh sağlayacağından hareketle derin devletin kullanışlısı olmayı bile isteye kabul etmiş bir isimdir. Zaten kendisi de ben bunların göbeğinde yaşadım, ben bunların içinde yaşadım gençliğimin ilk yıllarından beri. Bu ülkede hemen hemen olan birçok şeye ya şahit oldum ya içindeydim zaten diyerek bu ilişkiyi reddetmedi. Derindekiyle kurduğu ilişki ve faaliyetlerin yüzeydeki devlette de kendisine kapı açacağını bilen bir akla sahip olan Peker, itirafçı olana dek AKP iktidarının da parlayan yıldızlarından biriydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen etkinliğin Türklük Hakanı unvanıyla saray düğünlerinin davetlisi, hayırsever iş insanı ödüllerinin sahibiydi. Sayısız savaş suçunun faillerinden olan cihatçı örgütlere hamilik eden iktidarın emriyle Suriye iç savaşına lojistik destek sunan da Peker'di. Bir eliyle kurt ötekisiyle Rabia işareti yaparak, polis korumalarıyla meydan meydan dolaşarak, şimdilerde helalleşeceğini iddia ettiği Recep Tayyip Erdoğan'a destek mitingleri yapan da oydu. Kendisi de muhalif olduğunu ilan edince özür dilediği barış talep eden akademisyenlere ve başta Kürtler ve solcular olmak üzere Erdoğan muhaliflerine ürpertici tehditlerde bulunan da aynı Peker'di. Kötüler kendi aralarında arkadaş değil, olsa olsa işbirlikçi olabilirler diyen Etienne de la Boetie'nin de işaret ettiği gibi kötülerin ve kirlilerin dünyası her zaman pazarlığa açıktır. Herkesin herkese her zaman ihtiyacı olabileceği o dünyada dost ve düşmanların safları her an ve çok kolay yer değiştirir. Ez cümle, sistemin krizi ve iç çelişkileri nedeniyle ortaya çıkan bu yeni iktidar savaşında da herhangi bir kötüden birinin yanında değiliz, olmayacağız. Uğur Mumcu katledildikten sonra eşi Güldal Mumcu'ya bir tuğla çekersek duvar yıkılır diyen o duvarın en önemli tuğlalarından biri olan Mehmet Ağar'dı. Ne kadar aşınsa da o duvar yerinde kaldı. Bu yeni iktidar savaşının sonunda kendimizi bir kez daha kurban olarak görmek istemiyorsak, savaş baronlarının ve menfaatlerinin peşinde olanların bir kez daha kazanmasına karşıysak, bahsettiklerimiz bakımından kadim bir geleneğe dayanan ve sapasağlam bir duvarı andıran bu çete devletinde eğreti durmaya başlayan hangi tuğlaysa onu çekerek bu düzeni yıkmak hepimizin sorumluluğudur. Bu tuğlayı çekme zamanıdır. Çünkü barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü seçenler ile seçmeyenler arasındaki bu ayrımda tarafımız bellidir. Demokrasiyle taçlanmış bir barışın memlekette hüküm sürmesini, evrensel hukuk normlarının egemenliğinde gerçekten bağımsız ve tarafsız bir yargıyla herkesten hesap sorulabilir bir Türkiye talep edenlerin safında olmaya ve kalmaya devam edeceğiz. Hal bu iken tek bir seçenek var. Ya bu suç imparatorluğunun kurbanı olacağız ya da yitireceklerimizi göze alarak bu suç imparatorluğuna son vereceğiz. Çünkü korkaklar yaşamaz, sadece soluk alıp verirler. Latin Amerikalı yazar Galeano, diktatör rejimlerinin faşist anlayışını ve suçlarını örtbas etmek için hakikati iğdiş etmesini, Kolombiya'da askerin himayesi altında insanları öldüren bazı grupların adı ortak yaşam, Şili diktatörlüğündeki toplama kamplarından birinin adı haysiyetti. Uruguay diktatörlüğünün en büyük cezaevinin adı Özgürlük, 1997'de Chiapas'ta Akdeyar köyünün kilisesinde dua ederken neredeyse tamamı çocuk ve kadın 45 köylüyü arkadan makineli tüfekle tarayan yarı askeri örgütün adı Barış ve Adalet'ti diye tarif eder. Haliyle memleketimizde de akla gelebilecek her türden suça bulaşmış bir partinin adında adalet olması da tesadüf değil elbette. Sona yaklaştığında tüm çürümüşlüğü gün yüzüne çıkan her rejim gibi yoksulun milli manevi duygusunu, zenginin parasını seven, suç bataklığında kendine hatırı sayılır bir yer edinen saray iktidarından da sadece leş bir koku yayılıyor ortalığa. Herkesin yapabilecekleriyle yaptıkları arasındaki mesafeye bakılıp gücüyle tartıldığı böylesine kirli ve karanlık bir dönemde bizi karamsarlaştıran nedenlerin her biri aynı zamanda umutlu olmamıza da yol açıyor. Çünkü ihtiyacımız olan daha çok geçmiş değil, daha iyi bir gelecek umudu. Ve hakikatin haysiyetini, sözün itibarını korumaya çalışanlar, kire ve suça bulaşmadan hayalini kurduğumuz o geleceği inşa etmeye çalışıyor. İyi ki varlar. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 20.